Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Şebnem Dergisi'nin Kasım 2025 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Ayşe Nur Sever imzalı Kul Hakkı Derken Evdeki Kulu da Gördünüz mü başlıklı yazıyı paylaşacağız. Gözyaşları içinde anlatıyordu evliliğini. Bunca zamana, gençliğime yazık aslında hocam. Bu adam kaç yüz kişiye din, iman ve ahlak anlatıyor. Hem mesleki kimliği hem de hizmet ehli olmasının getirdiği bir kariyeri var. Fakat benim kocam el iyisi dedi genç hanımefendi. El iyisi tabirini ilk defa duymuştum bu hanımefendiden. Yürek acıtan bir tabirdi bu. Bir insanın iyiliğini eşinden, çocuğundan, anne babasından sormak gerekir. Dışarıda zaten genel manada herkes birbirine umumi nezaket çerçevesinde muamele ediyor. Önemli olan Allah'ın emanet ettiği has değerlerden başlayarak kul hakkı inceliğinde yaşamak. Allah rızasına talip olduğu şuuruyla anne babaya, cennet vizesi dışındaki evlada, istediği kapıdan cennete girmeye talip olan kadın, kocasına, kadınlar size Allah'ın emanetidir buyuran peygambere ümmet olmaya çalışan erkek, kadınına incelikle muamele edebiliyorsa, işte bu kul hakkı hassasiyetine doğru yerden başlayarak özen göstermek olur. Çevrede herkesin takdir ettiği biri, en çok evinde takdir edilecek durumda olmalıdır. İmam-ı Malik, bir kimse kendini aile fertlerine dünyanın en sevimli insanı olarak kabul ettirmelidir, buyurur. İşte bu çok hassas bir uyarıdır. Kul hakkından korktuğunu iddia ederken, hanenin içinde surat asan, cimrilik yapan, eş ya da ebeveyn olma vazifelerini gereği gibi ifa etme konusunda kasıtlı olarak sorumsuz davranan kişi, kul hakkının ne demek olduğunu tam manasıyla idrak edememiş demektir. Orta yaş üstü bir hanımefendiydi. Bazı kronik rahatsızlıkları vardı. Fakat çoğu stres kaynaklıydı. Eşi yeterince ilgi göstermiyordu. Tansiyonu hassas bir noktadaydı. Hasta olduğunda eşi kendisiyle çoğunlukla ilgilenmediği için incindiğini anlatırken gözyaşları sicim gibi akıyordu. Akşam yemeğinden sonra elimde çay tepsisiyle girdim odaya. Telefonda iş arkadaşıyla konuşuyordu. Nokta nokta hanım, nasıl oldunuz, bugün rahatsız gibiydiniz, merak ettim, aramak istedim deyince çok kırıldım, delice öfkelendim. Acaba hanımefendinin eşi duysa bunu ne derdi, dedim. Başka model bir el iyisiydi beyefendi. Gerçekten garip değil mi? Başka bir kadının rahatsız ya da keyifsiz olduğunu fark edecek kadar dikkatli olmak ayrı bir problem Müslüman için. Yabancı bir kadını gece vakti aramanın normal olduğunu düşünmek ayrı. Eşini görmezden gelmekse felaket. Elbette bir işveren pozisyonundaysanız belli şeylerle ilgilenmelisiniz. Fakat mesai saati dışında hem cinsiniz değilse aramak sınırı zorlamaktır. Kul hakkı hassasiyeti öncelikle hane içinden eş, evlat, anne baba, kardeş diye başlar. Sonrasında da komşularla ve geniş aile içinde dede, nine, dayı, teyze, amca, hala diye devam eder. Yani herkese çok nazik ve hassas davranan insanın aile hukukunu görmezden gelmesi mümkün değildir. Sadece kendi ailesi değil, eşinin ailesi de aynı şekilde önemlidir. Latife yollu da olsa Peygamber Efendimizin çok evli olduğunu hatırlatıp bunu eşinin yanında sünnet olarak anan, bu sözleriyle bile bile veya farkında olmadan onları küçümseyip inciten kocalar, Peygamber Efendimizin hanımlarına, öz ve üvey bütün evlatlarına, torunlarına şefkat ve merhametini neden görmek istemezler? İncir çekirdeğini doldurmayacak mevzularda bile asabileşen, evi birbirine katan kocalar, hanım ve çocuklara karşı kızmamak, bağırmamak, dövmemek, sözlü veya fiziki şiddet göstermemek de sünnet değil mi? Eşinin kalbini almak için tatlı sözler söylemek, ufak tefek kıskançlık krizlerine bile anlayış ve müsamahayla bakmak sünnet değil mi? Evini, ailesini başkasına muhtaç etmemek için çalışmak, evde kimseye yük olmamak için yaşayabileceği şahsi işlerini kendi başına yapmak da sünnet değil mi? Evladıyla yakından ilgilenmek, onlarla oyun oynamak, sevinçlerine ortak olmak, üzüntülerini hafifletmek de sünnet değil mi? İnsan yaratılmışların en şereflisidir. Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. İbadet kısmı Rabbi ile arasındadır. Ancak muamelat kısmında kul hakkı inceliğinde yaşayarak yaratıldığı gibi güzel kalma çabasında olması elzemdir. Biz insanı en güzel şekilde yarattık buyuruyor Rabbimiz. Bize düşen de en güzel şekilde kalma çabasıdır. İbadetle ruh ve kalp dünyamızı, muamelat ve kul hakkı hassasiyetiyle de hal ve davranışlarımızı kulluğa yakışır hale getirmemiz elzemdir. Psikiyatrist Mustafa Merter Beyefendi, ferdiyetçilik, bireysellik kelimesinin tehlikeli olduğuna dikkat çeker. Olabilirlik sınırlarının kalktığı bir zamanda olmak, dünya imtihanını oldukça zora sokuyor. Müslümanı günah, İnanmayanı ayıp diye tutan bir fren vardı. Maalesef bugün bu frenlerin devre dışı kalması sebebiyle herkesin ayrı fertler şeklinde yaşadığı dünyada kul hakkına riayet etme konusu önemsizleştirilmeye çalışılıyor. Modern psikolojinin sen değerlisin, önemlisin, önce sen diye pompaladığı tutum nefsi canavara dönüştürüyor ne yazık ki. Oysa İslam sadece infak değil, İsar dinidir aynı zamanda. Kendi ihtiyacın varken bile din kardeşini düşünmeyi öğretir. Ve böyle bir toplumda her fert birbirine zimmetli olduğunun şuurundadır. Bu şuur toplum huzurunu imar etmemiz konusunda bize rehberlik eder. Zor olan dünya imtihanını dinin koyduğu ölçüler kolaylaştırır. Birbirimizi görmezden gelerek değil, birbirimizin gözlerine bakıp gönüllerimizde hissettiğimiz bağları ancak nezaket çerçevesinde imar edebiliriz. Uzun uzun nezaket ve protokol eğitimleri yerine iman ettiğimiz dini anlayıp yaşamaya odaklansak her şey su misali akıp gidecek güzellikle. En küçük parça olan aileden başlayarak irtibat halinde olduğumuz her insana Allah'ın sınırlarına uygun muamele ettiğimiz zaman toplum imar ve ihya edilmiş olur. Allah'ım bizleri sana layık has bir kul, Resulullah'a layık has bir ümmet eyle. Kulluk şuuruna erdirip yarattıklarına kul hakkı hassasiyetiyle muamele edebilecek ihlas dolu bir yürek ikram eyle. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Ayşenur Sever'in kaleme aldığı Kul Hakkı Derken Evdeki Kulu Da Gördünüz Mü başlıklı yazıyı paylaştık. Ve değerli dinleyenlerimiz, şimdi de Didar Meltem Erdem imzalı Bir Mübarek Sefer Hakkında Hasbihal 32 Hac ve Umre'den Dönerken başlıklı yazıyı paylaşacağız sizinle. Türkiye'den giden hacıların çoğunluğunun yaptığı temettü haccında hedi kurbanı kesilip tıraş olunduktan sonra ihramdan çıkılır. Ardından Kabe'ye giderek ziyaret tavafı yapılır. Umre tavafı dahil diğer tavaflardan farklı bir ruhaniyeti ve heyecanı vardır ziyaret tavafının. Tekrar tekrar umre yapabileceğimizi olan ümidimizin hiç bitmemesine kıyasla haccın tekrarını şartlar gereği genelde hayal bile edemeyiz. Hal böyle olunca insan, Arafat vakfesi ve diğer hac menasikinde olduğu gibi bu anlar hiç bitmesin, zaman donsun ister adeta. Umrelerde veya hac öncesinde ne kadar çok tavaf yapmış olunursa olunsun, ziyaret tavafı esnasında haccın farzını ifa etmenin heyecanı insanın iliklerine kadar işler. Çoğunun yıllarca beklediği ve bir daha ele geçmesi zor olan bu ibadetin iki farzından birini yerine getirirken, bir yandan pek çok deneme sınavına giren bir talebenin esas sınava girdiğindeki haleti ruhiyesi misali, sıra dışı bir atmosfere bürünülür. Diğer yandan ellerinden kayıp gitmekte olan bu nimette sona yaklaşmanın hüznü yürekleri burkar. Ama esas hüzün veda tavafında yaşanır. Gerçi Mekke'den Medine'ye geçilecekse bir nebze teselli bulabilir insan belki. Fakat memlekete dönülecekse hüznün derecesini tarifte kelimeler kifayetsiz kalır. Teşbihte hata olmasın. Annesinden ayrılan evladın dönüp dönüp sarılması ya da yarinden ayrılan birinin boynunun büküklüğü bile bu vedayı tarife yetmez. Hayat denilen bu muammada tekrar ömür ve imkan olacak mı, sağlığım el verecek mi gibi soruların cevabı belirsizken, orada yaşadığı tarifsiz manevi lezzetleri bırakıp memleketine dönecek olan hacının veda tavafı o kadar yakıcıdır ki ancak yaşayanlar bilebilir. Otelden ayrılma, kafilenin toplanma saatine mecburi itaat gerekmese kolay kolay ayrılamaz kişi oradan. Hac ya da umre boyunca yaşadığı güzellikler bir film şeridi gibi gözünün önünden geçer. Daha verimli ibadet günleri geçirilebilecekken, beşer icabı düşülen gaflet ve kusurların pişmanlığı, vedanın hüznüne karışır, yakar, kavurur gönülleri. Tavaf bitip de namazı kılınırken rükûları, secdeleri hiç bitmesin istenir. Lakin her sınırlı vakit gibi onun da bir sonu vardır. Hayatının en boynu bükük ve hüzünlü dualarını yaparak Mescid-i Haram'dan ayakları geri gide gide ayrılır. Kâbe'yi iyice gözden kaybedene kadar sayısız kere dönüp bakar. Bu özel anlar gönül iklimimizde yakalanması zor bir frekansı hissetmemize vesile olur. Bu yüzden vedanın da mümkün olduğunca ferdi yapılmasını bilhassa tavsiye ederim. Hac ve umre sonrası dikkat edilmesi gereken bazı hususlar. 1. Rabbimizin sonsuz lütuflarıyla hac ya da umreyi ifa edip memlekete dönmeye başlarken kul hakkı hariç tertemiz olan amel defterimizi muhafaza etmek için başımızı ellerimizin arasına alarak düşünmeliyiz. Nasip olan bu güzelliklere şükrederek hayatımızın geride kalan kısmına dair kararlar almalıyız. Tertemiz yıkanmış, ütülenmiş, bembeyaz bir masa örtüsünün üzerine bir vişne suyunu ya da yağ dolu bir kabı lakayt ve gelişi güzel bir şekilde nasıl koyamazsak, hac ya da umrenin feyiz şebnemleriyle arınmış gönlümüzü ve amel defterimizi de lekelememek için titizlikle davranmalıyız. Hac ya da umremizin kabulünün en önemli göstergesi, o zamana kadarki kötü huy, ahlak ve alışkanlıklarımızdan vazgeçebilmemiz, haccımızın uyanışımıza vesile olabilmesidir. Hayatımızın bu nadide kısmını bir milat, yeniden doğuş kabul edip, Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye'ye uyma hassasiyetimizi artırmalıyız. Öyle ki bizdeki bu değişim ve dönüşümü gören tanıdıklarımızın hac ve umre ibadetine şevk ve merakları artsın. Hac ve umre sonrasının yeni kararlar alıp uygulamak, köklü değişimlere imza atmak için çok müsait bir ortam hazırlaması, kaçırılmaması gereken bir avantajdır. Dinin bütün emir ve yasakları, hac ya da umreye gitme şartı aranmaksızın bütün Müslümanlara şamildir, elbette. Lakin böylesi güzel bir arınmadan sonra normalde radikal olarak karşılanabilecek pek çok karar çevre tarafından daha kolay kabul görür, hac ve umrenin hayata format çekme fonksiyonu pek çok kez müşahede edilmiştir çünkü. Artık çevre baskısından ziyade nefisle mücadelenin yapılan tevbelere, verilen sözlere riayetin sınandığı demlere gelinmiştir. Büyük cihat günleri yani. Nefis ve şeytanın her zaman olduğu gibi elde ettiğimiz bu güzelliklerin zarar görmesi için her yönden saldıracağını unutmamalı, buna göre kendimizi hazırlamalıyız. Kâbe'yi gören gözlerimizin harama bakmaması için kendimize telkinde bulunmalı önemli olanın şeytanı haç sonrası hayatımızda da taşlayabilmek olduğunu zihnimizin üst köşesine sabitlemeliyiz. 2. Haç ve umre günlerimizde her birimizin kendimize has farklı imtihan ve tecrübeleri olmuştur şüphesiz. İmtihanlarımız bizim sırrımız olarak kalmalı. Yaşadığımız sayısız güzelliğe bir vefa ve şükran borcu olarak herhangi bir olumsuz hatırayı başkalarına nakletmekten şiddetle sakınmalıyız. Özellikle Arap ya da çeşitli memleket ve kültürlerden kardeşlerimiz hakkında ileri geri konuşmak, Allah muhafaza, hem gıybet hem de Rabbimizi ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi incitecek büyük bir edepsizlik olacaktır. Rahman'ın ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin misafirleri, ehli Medine kıymetlidir, özeldir çünkü. Hac ya da umre yapan her Müslüman, bulduğu ilk fırsatta tekrar o mukaddes mekanlara gitme isteğiyle yanıp tutuşur. Ama bu duygu ve heyecanı başka insanların gönlüne taşımak yerine orada karşılaştığı, adı üstünde imtihanlarını ön plana çıkardığında bu ibadet ve mekanlar hakkında tecrübesi olmayan kardeşlerimiz yanlış düşüncelere kapılabilirler. Dolayısıyla herhangi bir kardeşimizin hac ve umreye karşı tereddüdüne ya da bu ibadetlerini ertelemesine sebebiyet verecek anlatımlar çok büyük bir kul hakkı olacaktır. 3. İhram ve harem bölgesi yasaklarının gönlümüze verdiği mesajları unutmayıp o yasaklar vesilesiyle kazanılan zarafet, incelik ve hassasiyetleri bütün ömrümüze, çevremize, halka bütün dünyaya yayma hususunda örnek ve rol model olmalıyız. İnsanlarla tartışma yasağını ihramsızken de çiğnememeye, bunu bir prensip olarak muhafaza etmeye çalışmalıyız. Bir benden ne olur deme yanlışına düşmeden, bütün uyuyanları uyandırmak için bir tek uyanık kişinin yetebileceği inancıyla var gücümüzle çalışmalıyız. Doğru dürüst otu ağacı olmayan harem bölgesindeki ot koparma yasağının her zaman yeşili ve çevreyi korumaya dair bir hassasiyete dönüşmesi ve bütün dünyanın harem bölgesi gibi güvenli bir yer olması için gayret göstermeliyiz. Bu noktada Haç isimli kitaptan birkaç paragrafı paylaşmak istiyorum. Her gün teşriktir, her ay Zilhicce ve her yer Mina, insan, tarih ve hayat haçtır. Ey hacı, şimdi nereye gidiyorsun? Eve mi? Hayata mı? Dünyaya mı? Haçtan aynen geldiğin gibi mi gidiyorsun? Asla. Ey hacı, sen ki bu sahnede İbrahim rolünü oynamış, İbrahim'i temsil etmişsin. Ve sen İbrahim rolünü oyunla değil, ibadetle, aşkla üstlenmiş Müslüman. Allah'ın evinden kendi evine gitme. İbrahim rolünden çıkıp kendi rolüne dönme. Evet, İbrahim'sin sen. Öyleyse ateşin ortasına git. Zulüm ve cehalet ateşinin içine dal ki halkı ateşten kurtarasın. Zulüm ve cehalet ateşinden. Sen ey İbrahim rolüne soyunmuş, makamı İbrahim'de durmuş, İbrahim'in Rabbinin eline biat elini vermiş kimse. İbrahim gibi yaşa, kendi çağında iman Kâbesi'nin mimarı ol. Kavmini uyuşuk hayat bataklığından, ölü hayat, uyku rahatlığı, zulüm zilleti ve cehaletin zulmetinden çıkararak harekete geçir, yön ver, hacca davet et, tavafa getir. Kendi toprağını harem bölge yap, zira harem bölgesindesin. Yeryüzünü mescidi haram yap, zira mescidi haramdasın. Zira yeryüzü Allah'ın mescididir. Ama görüyorsun ki öyle değil. 4. Son olarak Pakistan'ın manevi mimarı Muhammed İkbal'in Medine-i Münevvere'den dönen hacıları ziyareti sırasında onlara yönelttiği sualleri samimi olarak iç alemimizde cevaplamalıyız. Medine-i Münevvere'yi ziyaret ettiniz, uhrevi Medine çarşısından gönlünüzü ne gibi hediyelerle doldurdunuz? Getirdiğiniz maddi hediyeler, takkeler, tesbihler, seccadeler bir müddet sonra eskiyecek, solacak ve bitecek. Medine'nin hiç solmayan, gönüllere hayat veren ruhani hediyelerini getirdiniz mi? Hediyeleriniz içinde Hazreti Ebubekir'in sıdk ve teslimiyeti, Hazreti Ömer'in adaleti, Hazreti Osman'ın hayası ve cömertliği, Hazreti Ali'nin irfanı ve cihadı var mı? Bugün binbir ıstırap içinde kıvranan İslam dünyasına gönlünüzden bir asr-ı saadet heyecanı verebilecek misiniz? Rabbimiz bu suallere gücümüz nispetinde müsbet cevaplar verebilmeyi, harameyinde kazandığımız güzellikleri ömür boyu muhafaza edebilmeyi, huzuruna kendileri için korku ve hüzün olmayan kullarının arasına alınmış olarak yüz akıyla, kalbi selimle çıkabilmeyi cümlemize lütfuyla ihsan buyursun. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi'de Erkam Radyo'da bu akşam Didar Meltem Erdem'in kaleme aldığı Bir Mübarek Sefer Hakkında Hasbihal 32 Hac ve Umre'den Dönerken başlıklı yazıyı paylaştık son olarak. Şebnem Dergisi'nin Kasım 2025 sayısından aktardık yazılarımızı. Kaçırdığınız programları ya da tekrar dinlemek istediğiniz yazıları radyomuzun internet adresinden erkamradyo.com'da arşiv bölümünde Sesli Dergi'den bulabilir ve tekraren dinleyebilirsiniz. Bu akşamlık da bizden bu kadar diyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.